Ayrım 18, sayfa 159. Doğu İstiklal Mahkemesi hükümete bir yazı yazarak edindiği bilgilerin ışığı altında ciddi bir öneride bulundu. Bu bölgedeki derebeylik gelenekleri ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için masum halk üzerinde baskı yapan ve nüfuz yürüten kimselerden isyanla ilgisi bulunanlar hakkında mahkeme gereken kararları verecektir. Ancak suçları tespit edilemeyeceklerin hüviyetlerine bakılmadan bu bölgeden uzaklaştırılmaları suretiyle halkın geniş serbest nefes almasına, memurların serbestçe vazife görmelerine imkan verilmelidir. Kanlı isyanın böyle bir yararı olmuş, ağalık beylik düzenini yıkmak için ilk adımların atılmasına yol açmıştı. Dipnot: Süreyya Örge Evren, Şeyh Said İsyanı, sayfa 148. 20 Nisan 1925 günlü ve 134 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine dayanılarak isyan öncülerinin aileleri ve sakıncalı görülen kişiler bölge dışına çıkarılmıştır. Güneydoğu'nun talihsiz halkına yardımcı olmak için daha geniş, yararlı, verimli önlemler gerekiyordu. Bu amaçla reform kurulu oluşturulacak. Artık seferberlik dolayısıyla silah altına alınanların terhis edilmeleri, isyan dolayısıyla doğuya gelmiş birliklerin yerlerine dönmeleri gerekmekteydi. Ama 3. Ordu Komutanı Kazım İnanç Paşa, seferberliğin sona erdirilmesine de, gelen birliklerin geri alınmalarına da karşı çıkmaktaydı. Silahları toplamaya, kaçakları yakalamaya devam ediliyordu. Yer yer direnmeler de oluyordu. Ama hükümet bu durumu artık 3. Ordu'ya bağlı birliklerin ve jandarmanın çözebileceği sınırlı bir sorun olarak değerlendirmekteydi. Birçok tümeni seferber halde tutmak pahalı bir işti. Üretimden çekilen gençleri terhis etmemek de doğru değildi. Harman zamanı yaklaşıyordu. Komutanın ısrarı sürünce 3. Ordu Komutanlığı'na İzzettin Çalışlar Paşa atanır. Kazım Paşa geri göreve alınır. Savcı Süreyya Bey iddianamesini bir gün önce okumuş, sanıklar ve dinleyiciler nefes almadan dinlemişler, sonra da sanıklar savunmalarını yapmışlardı. Bugün, 28 Haziran 1924, mahkeme kararları açıklayacaktı. Dinsel bayraklar, kestane fişekleri gibi patlayan zafer naraları, yağma keyifleri, yakıp yıkma öldürme coşkusu, gaziye hükümete orduya küfürlerle dolu beyannameler uçup gitmişti. Şimdi hepsinin başının üzerinde adaletin keskin kılıcı sallanıyordu. Sanıklar yerlerini aldılar. İdamları ve uzun hapsi istenen sanıkların yüzleri bembeyazdı. Kimileri titriyordu. Bu mahkemenin verdiği kararların kesin olduğunu biliyorlardı. En sakinleri Şeyh Said Efendi'ydi. Dinleyici bölümü yine erkenden dolmuştu. Aralarında isyancıların yeniden çarşafa, eve kapatmak, susturmak, diledikleri zaman kapının önüne koymak istedikleri kadınların birçok temsilcisi vardı. Savcı ve mahkeme kurulu tam saatinde yerlerine geçtiler. Başkan Mazhar Müfit Bey, "İki ay süren soruşturma ve duruşmalar sona erdi," dedi. "Dün savunmalarınız alınmıştı. Şimdi karar özetini okuyacağım. Ayağa kalkınız." Sanıklar ve dinleyiciler ayağa kalktılar. Sıkı yönetimi ilan edilen il ve ilçelerde bulunan ve birer kötülük ve fesat yuvası haline geldiği anlaşılan bütün tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. Müthiş bir alkış koptu. Başkan gösteriye izin vermedi. "Susun!" Alkışlar kesildi. Ama yüzlerdeki sevinç sürüyordu. Şeyhler dualar okuyup mahkeme kuruluna doğru üflüyorlardı. Eğer Şeyh Said Efendi idam edilirse büyük deprem olacağı söylentisi yayılmıştı. Bu söylentiye inanan saf diller gece uyumayacaklardı. Gerekçeli kararda ayrıntılı bir biçimde açıklanacağı üzere, dini alet ederek bağımsız bir devlet kurmak maksadıyla, Şeyh Said'in başlattığı silahlı isyan ve ihtilal hareketine karışan, yıllardır şeyhler, ağalar ve beyler tarafından sömürülen, zavallı halkı kandırıp isyana teşvik eden, birçok subay, er ve vatandaşı yaralayan, şehit eden, yağma yapan ve yaptıran şahıslardan, Şeyh Said, Şeyh Abdullah, Şeyh Şerif, Şeyh Şemseddin, Şeyh İbrahim. Başkan idam cezası verilen isyancı şeyhlerin, ağaların, beylerin ve yardımcılarının adlarını sayıyordu. Bunlar 45 kişiydi. emekli binbaşı Kasım ve 17 kişi beraat etmişti. Geri kalanlar çeşitli hapis cezaları almışlardı. Dipnot Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 1. cilt sayfa 123. Başkan son söz olarak dedi ki, "Döktüğünüz kanların, söndürdüğünüz ocakların cezasını adalet sehpasında hayatınızla ödeyerek hesap vereceksiniz. İşte Cumhuriyet'in sert fakat adil kanunlarının hükmü budur. Mahkumları götürünüz." Mahkumlar elleri kelepçelenerek hapishaneye götürüldüler. Şeyh Abdullah gazetecilere, "Yazınız," dedi. "Biz hainlere uyduk, başkası uymasın." Dipnot Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 110-114. İdam kararları o gece yarısı yerine getirildi. Birçok insan kararların yerine getirilmesini izledi. Ne deprem oldu, ne meprem. İsyan bastırılmış, yayılması önlenmişti. İrticanın maceracıların içine sızdığı, yuva yaptığı Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapatılmıştı. İrticayı körükleyen gazete ve dergilerin yayımı durdurulmuştu. Padişahçıların gizli örgütü Tarikat-ı Salahiye de ortaya çıkarılmış, ilgililer tutuklanmıştı. Genişçe bilgi için Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. cilt sayfa 335-338. Cumhuriyeti devirmeyi, eski düzene dönmeyi hayal edenler için bütün ümit kapıları kapanmıştı. Allah kahretsin! Bu durum bazıları gibi eski Ankara valisi Abdülkadir Bey'i de çok rahatsız etti. İttihat ve Terakki'nin eski silahşorlarındandı. Öfkesini paylaşacak birini düşünüyordu. Aklına Ziya Hurşit geldi. İsmail Hakkı Bey gelişmelerden memnun atıyla şehre inmişti. Kalpağına yine vizyerini takmıştı. Meclise yaklaşırken başbakanın arabası yanında durdu. İsmet Paşa eliyle gel diye işaret ederek pencere camını açıyordu. İsmail Hakkı Bey atından atlayarak arabanın penceresine yaklaştı. Bu başbakan da vizyeri yasaklayacaktı galiba. Selam verdi. "Hoş geldiniz efendim." "Hoş bulduk. Sakın vizyerini çıkarma." "Siz emrettikten sonra çıkarmam paşam." Dipnot İsmail Hakkı Tekçe, Muhafızı Atatürk'ü anlatıyor, sayfa 44. Elini vizyere götürerek çok candan bir selam verdi. Araba uzaklaştı. Konunun Çankaya'da söz konusu olduğu anlaşılıyordu. Bunun arkası gelirdi öyleyse. Nitekim İçişleri memurlarına başları açık çalışmaları için bir genelge yayımlandı. Adet dışarıda daima başı kapalı olmaktı. Fesle, kalpakla, sarıkla, evde bile misafir gelince baş mutlaka örtülürdü. Başı açık çalışma ileri bir adımdı. Bazı dışişleri görevlilerinin de şapka giydiği görülüyordu. Türk mü yabancı mı oldukları anlaşılmadığından halkın bir tepkisiyle karşılaşmıyorlardı. Dipnot, memurlara şapka ve elbise için 50'şer lira kredi verilecektir. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, sayfa 398. Haziran ortasında Ansaldo A300'e 4 tipi uçak parçaları büyük sandıklar içinde İstanbul'a geldi. Yeşilköy'deki hava hangarlarında sandıklar açıldı. Parçalar birleştirilip uçak kuruldu. Kuyruğuna ve gövdesine Türk işaretleri yapıldı. Test uçuşundan sonra uçak Ankara'ya getirildi. İlk uçak olarak sevinçle karşılandı. Uçağa Ceyhan adı verildi ve adı gövdesine yazıldı. Ceyhan'a gidilecek, Ceyhanlılara teşekkür edilecek, alınan uçak gösterilecekti. İlk halk uçağı 21 Haziran Cumartesi sabahı Ankara'dan havalandı. Uçağı Vecihi Hürkuş kullanıyordu. Hava nefisti. Önce Konya'nın üzerinde bir iki tur atarak Konyalıları heyecana getirdi. Benzin alarak Adana'ya uçtu. Adana üzerinde de gösteriler yaparak şehri ayaklandırdı. Oradan Ceyhan'a geldi. Yöneticiler ve binlerce Ceyhanlı uçağın ineceği yerde bekliyorlardı. Uçak ilçenin üzerinde gittikçe alçalarak birkaç tur attıktan sonra alkışlar, sevinç bağırışları arasında düzeltilmiş tarlaya indi. Herkes Vecihi Bey'i ve yardımcısını kucaklamak, uçağa dokunmak istiyordu. Düzen zorlukla sağlandı. Halkın Cumhuriyet'ten sonra hava kuvvetlerine armağan ettiği ilk uçaktı bu. Bir nine küçük güzel torunuyla birlikte gelmişti. Uçak nineyi de torunu da çok heyecanlandırmıştı. Masal kuşu gibi bir şeydi. Nine torununun omuzundaki altından maşallahlı mavi boncuğu çekip aldı. Nazar değmesin diye uçağa takılması için hava kurumu yetkilisine verdi. Yetkili ninenin nasırlı ellerini öptü. Armağan edilen uçak sayısı 10 yıl içinde 250'yi bulacak. Türk Hava Kuvvetleri halkının cömertliği sayesinde güçlü hava kuvvetlerinden biri olacaktı. Halk kendi isteğiyle rızkından veriyordu. Dipnot Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yayını Gönüllerden Göklere sayfa 12. Hakimiyeti Milliye gazetesine geçmiş bulunan Naşit Hakkı Ulu Bey, Doğu'yu özellikle Dersim'i görmek, bu bölge hakkında bir inceleme yazısı yazmak için başyazar Falih Rıfkı Bey'den izin aldı, yola çıktı. Deneyli, bilgili, sokulgan, güven veren bir gazeteciydi. Önce Diyarbakır'a uğradı, oradan Elazığ'a geçti. Valiyi, komutanı, yerlileri dinledi. Burada Dersim'i iyi bilenler vardı, onlarla konuştu. Çemiş Gezek, Pertek'e gitti. Dersim'i bütünüyle göremedi. Bilenleri dinledi ve not aldı. Dönünce Derebeyi adlı uzun yazısını yazdı. Bu yazı Dersim hakkında yazılmış ilk yazıydı. Dersim'i doğası, tarihi, töreleri, aşiretleri, beyleri, ağaları, seyyidleri ve halkıyla tanıtıyordu. Özetle diyordu ki, "Artık bey biliyor, cumhuriyetin gözünde bir bey ile bir köylü arasında bir fark yoktur. Köylü beyin eşyasından sayılmaz, bey istediğini asıp kestiremez. Bey köyün sahibi, köyün bütün ürünlerinin, bütün emeğinin, içinde yaşayanların, hatta doğacakların sahibi değildir. Bey vergi verecektir, beyzade askere gidecektir. Artık şeyh de biliyor, resmi ticarethanesi olan tekke kapatılmıştır. Artık bir üfürüğe karşı bir koyun alamayacaktır. Artık müritleri peçeli yüzünü görmek için 10 altın vermeyecektir. Artık sokağa çıktığı zaman kimse yere kapanmayacaktır. Cumhuriyet bunlara, bunlar cumhuriyete düşmandır. Ağalar beyler Naşit Hakkı Bey'e de düşman olacaklardı." Dipnot, Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, sayfa 9-21, yazı 12 Temmuz 1925'te yayımlanmıştır. 11 Temmuz'da Doğu İstiklal Mahkemesi Elazığ'a hareket etti. Orada birikmiş davalar vardı, onlara bakacaktı. Diyarbakır'da tutuklu olan gazetecilerden bazıları mahkeme üyelerinden birine "Ahmet Emin Bey gibi yazarlar niye serbest, bizim gibi eleştirilerde bulundukları halde onlar niye burada değil?" demişler. Bu müzevirliğin bir etkisi olmuş mudur bilinmez, bir süre sonra Ahmet Emin Yalman, A. Şükrü Esmer, İsmail Müştak, Supi Nuri Beyler de mahkemenin kararıyla tutuklanarak Diyarbakır'a getirileceklerdi. Ama turist gibi, konfor içinde. Neydi bu ayrıcalıklı davranışın amacı? Dipnot Ahmet Emin Yalma, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 3. cilt sayfa 171. Gazi Siirt Milletvekili Mahmut Bey, Diyarbakır Milletvekili Feyzi Pirinççioğlu, Urfa Milletvekili Refet Ülgen'i akşam yemeğine çağırmıştı. Latife Hanım hepsine hoş geldiniz dedikten sonra yukarı çekilmişti. Belli ki sofrada Doğu sorunları konuşulacaktı. Türkiye bütün varlığını ve vaktini barış içinde kalkınmaya vermesi, bunun için yollar, yöntemler araması gerekirken bu olay patlak vermişti. Şimdi ne yapmalıydı? Geç saatlere kadar üzülerek, kızarak, umutlanarak konuştular. Yapılması gereken çok şey vardı. Yüzyılların ihmali ve savaşlar bütün Anadolu'yu sorunlar içinde çaresiz, bakımsız, çağ dışı bırakmıştı. Geç saatte kapıya çıkarak arkadaşlarını yolcu etti. Yıldızlı bir Ankara gecesiydi. Bahçe hanımeli ve çam kokuyordu. Hizmetliler ve posta erleri de bu güzel havada yatmamış, evin biraz uzağında fısır fısır sohbet ediyorlardı. Gazi sade insanlarla konuşmaktan, onların düşüncelerini serbestçe söylemelerinden zevk alırdı. Gerginliği atmak için bu durumu güzel bir fırsat olarak gördü. Alçak bahçe duvarının üzerine oturup sohbete daldı. Başka hizmetliler de gelip katıldılar. Çok geçmeden tiz bir ses sohbeti bıçak gibi kesti. "Kemal!" Latife Hanım penceredeydi. "Saatin kaç olduğunu farkında değil misin? Yeter artık, içeri gel." Dipnot. Aslında Latife Hanım'ın pencereden tam ne söylediğini bilmiyoruz. Kılıç Ali Gazi'nin anlatımına dayanarak laubali sözler diye özetliyor. Laubaliliğin dozu ve düzeyi Gazi'nin öfkesinden ve Latife Hanım'dan ayrılmaya karar vermesinden anlaşılıyor. Şevket Süreyya Aydemir o dönemi yaşamış birçok insanla konuşarak edindiği kanıyı şöyle özetliyor. Her yerde ve halkın önünde ona hakimiyetini göstermek ister gibi Kemal diye hitap ettiği Gazi'nin kendi yanında uysal bir cici koca olmasını bekledi. Tek Adam 3. cilt sayfa 488. Ne kadar ham bir hayal. Latife Hanım'ın kusuru herkesin çok büyük saygı duyduğu Cumhurbaşkanı'nın eşi olmayı hazmedememesidir. Bazı sözler daha söyledi. Hizmetler ve posta erleri bu son sözleri duymamış olmak için kaçıştılar. Gazi Yaver Muzaffer'e ürkütücü bir sükunet içinde, ''Çocuk'' dedi, ''Sadih ile Kılıç Ali'yi bul, hemen buraya gelsinler.'' Köşke girip misafir salonundaki kanepeye uzandı. Yüzü sapsarıydı, sık soluk alıyordu. Ömrü boyunca düşmanlarından bile laubalilik görmemiş bir insan olarak belli ki canı çok yanmıştı. Latife Hanım ya umursamadığı için ya yaptığı çiğliği kavrayıp korktuğundan aşağıya inmemişti. Evleri yakın olduğu için Salih ve Kılıç Ali hemen geldiler. Gazi onları görünce bağırdı. ''Bu evden kaçayım yoksa gaz döküp bu evi yakacağım.'' O kadar efkeliydi. Salih Bey Gazi'nin yakasını açtı, boyun bağını gevşetti, biraz su verdiler. Gazi olup biteni çok kısaca anlattı ve kararını bildirdi. ''Bu iş kesin olarak bitti Salih. Bu işi başıma saran biraz da sensin. Halletmek de sana düşer. Şimdi Latife Hanım'a kararımı bildir. Annesi İstanbul'dan geliyor. Hazır olunca kendilerini şereflerine yaraşır bir şekilde trenle İzmir'e yolcu edersiniz. Giderken kasadaki parayı da alsın. 20 bin lira kadar olduğunu sanıyorum. Burada kalan eşyalarını arkasından gönderirim.'' ''Kılıç Ali, sen de İsmet Paşa ile hemen görüşerek durumu anlat. Ben biraz hava aldıktan sonra direksiyon binasında olacağım.'' Biraz toparlanmıştı. Rusuhuy Bey ile birlikte arabaya binip köşkten ayrıldı. Salih Bey seslenip izin istedi, yukarı çıkıp Gazi'nin kararını Latife Hanım'a bildirdi. Dipnot: bu sahnenin iki tanığından Salih Bozok anılarında bu konuya değinmemiştir. Yalnız Kılıç Ali anlatmıştır. Anıları sayfa 540-541. Kasadaki para için Atatürk'ün bütün eserleri 17. cilt sayfa 272. Direksiyon binasından Latife Hanım'a bir mektup yazıp yollamış. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 1. cilt sayfa 10. Çağdaşlık yanlısı Gazi'nin eşini şeriata göre boşadığını yazıyorlar. O zamanlar medeni kanun daha yürürlükte değildi. Başka yol yoktu ki. Gazi'nin iki gerçek arkadaşı vardır. Salih Bozok ve Kılıç Ali. Dünyadan ayrılana kadar da bu arkadaşlarının yıkılmaz dostluğu ile mutlu olmuştur. Bu arkadaşlar suikast olasılığı belirdiği anlarda vücutlarıyla Gazi'ye siper olan insanlardır. Yani nimet arkadaşı değil, can dostudurlar. Olaydan birkaç gün sonra Latife Hanım'ı ve annesini istasyonda İsmet Paşa, Salih Bey, Kılıç Ali Bey, Mahmut Soy'dan bazı hanım arkadaşlarının eşleri uğurladı. Yaver Muzaffer Bey Latife Hanım ve annesine İzmir'e kadar eşlik edecekti. Latife Hanım yorgun ve üzgündü. Bu öfkenin de doğu gözisindeki gibi gelip geçici olduğunu ümit ediyor, Gazi öfkesi yatışınca nasıl olsa bağışlar, geri çağırır diye düşünüyordu. Bir hafta ses çıkmadı. 29 Temmuz'da dayanamayıp Salih Bozok'a mektup yazdı. Sonunda şöyle diyordu. ''Öksüzüm, kimsem yok. Onun için ikinci babalık vazifesini deruhte eden ve sözünün eri olan Salih Bey'e yazıyorum. Git paşa ile görüş. Ben kocamdan eminim. Çünkü değer bilir. Yüksek ruhludur, insandır. Aramızdaki gerginliğe nihayet vermesini rica et. Ben kendisine yazdığım mektupta seni eşinle göndermesini rica ettim. Bir haftadır uykusuz, gıdasız, idama mahkumum. Nedeni çocukluk. Halbuki çocuklar bu ağır cezadan muaftır. Salihsin, salah ve sulh getireceğinden eminim.'' Mektubu şöyle imzalamıştı: Latife Gazi Mustafa Kemal. Bu Gazi'nin adını kullandığı son imza olacaktı. Dipnot: Salih Bozak, hep Atatürk'ün yanında, sayfa 219-220. Gazi Paşa Latife Hanım'ın İzmir'e hareket etmesinden sonra köşke geldi. Rüsuhi Bey'e Latife Hanım'la birlikte İzmir'den gelmiş olan hizmetlileri yeterli para verilerek geri gönderilmelerini emretti. ''Gerekliyse yeni hizmetliler alın.'' Latife Hanım'a ait eşyaları teker teker gösterdi, bir liste çıkarmasını istedi. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu. İzmir valisine bu konuda bir bilgi notu yazarak listedeki eşyaları yollayacağını bildirdi. Bankaya talimat verdi. Her ay Latife Hanım'a 500 lira ödenecekti. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri, 17. cilt sayfa 272-273. Bu notlara göre Gazi Latife Hanım'a ait eşyayı sayıyor ve göndereceğini bildiriyor. İzmir'e gönderilen eşyalar, gümüş yemek takımı, halılar, kıymetli gibi görünen şeyler, piyano, kitaplar, nişan yüzükleri, hatıra defterleri. Yani Gazi Latife Hanım'ın hatıra defterlerine ne yazdığını bilmektedir. Olumsuz şeyler olsa yollamazdı. Bu defterler şimdi Türk Tarih Kurumu'nda saklanıyor. Latife Hanım'ın getirdiği çeyizler bunlarmış. Hani 7 deve yüküydü? Aylık 500 lira o dönem için büyük paradır. Bu gerçekleri Atatürk'ün bütün eserlerinin yardımıyla öğreniyoruz. Eşinin kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesini güvence altına alıyor. Sayın İpek Çalışlar, Latife Hanım Mustafa Kemal'in maddi yardım teklifini ihtiyacım yok diye reddetmişti diye yazıyor. Sayfa 367. Ayrılışa neden olan olayın günü kesin olarak bilinmiyor. Salih Bozok'a İzmir'den yazdığı mektubun tarihi 29 Temmuz. Salih Bozok hep Atatürk'ün yanında, sayfa 219. Latife Hanım'ın mektubuna göre Ankara'dan 22 Temmuz günü ayrıldığı anlaşılıyor. Gazi resmi boşanma tarihi olarak 5 Ağustos'u bildiriyor. Sayın İpek Çalışlar, Gazi'nin Sivas'a doğru yola çıktığını, Yozgat istasyonunda durduklarını yazıyor. Sivas-Yozgat yolu açılmış değil, ona daha 5 yıl var. Metinde Yozgat diye geçen yer, eski adı Asi Yozgat olan Elma Dağı'dır. Aynı yanlışı Eriş Ülger de yapıyor. 1000 yıllık kuralı tekrar etmenin zamanı. Bilmemek ayıp değil, sorup da doğruyu öğrenmemek ayıp. Avusturya Maslahat Güzarı'nın raporu ise Latife Hanım, sayfa 344, hem Gazi'nin hem Latife Hanım'ın kişiliklerine aykırı, kaba yakıştırmalar içeriyor. Sayın İpek Çalışlar'ın bu raporu bir açıklama notu koymadan kitaba almasını çok yadırgadım. Atatürk'e saygı için Atatürk'ü iyi incelemek gerekir. Sayın İpek Çalışlar Latife Hanım'ı incelemiş, onu yüceltmeye çalışıyor. Bari onun anısına özen gösterseydi. Eşyalar güzelce ambalajlansın, bekletmeden yollayın. Kahvaltı etmek yerine bir fincan kahve içti. Akşam yemeği için İsmet Paşalar'a gidecekti. Saygılı, sağlıklı, huzurlu bir aile havasına büyük bir özlem duyuyordu. Salih Bozok'tan yanıt alamamıştı. Latife Hanım için günler acı içinde geçiyordu. Bakanlar Kurulu 11 Ağustos 1925'te bir bildiriyle Gazi Paşa ile Latife Hanım'ın ayrıldıklarını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberi dört bir yana yayıldı. Bir masal sona ermişti. Latife Hanım çok üzülecek, çok pişman olacaktı. Yazık ki çok geçti. Dipnot: Muammer Bey ailesi ve Latife Hanım İstanbul'a taşındılar. Latife Hanım hiç konuşmadı, hiç sorun olmadı. Olağanüstü bir soyluluk göstererek yaşadı. Herkesin büyük saygısını topladı. İsmet Paşalar ailece ilişkilerini sürdürdüler. Latife Hanım yaşadığı sürece yalnız bir gazeteciyle görüşmüştür: Niyazi Banoğlu. Latife Hanım Niyazi Banoğlu'na eski eşi Gazi Mustafa Kemal Atatürk için diyor ki: 20 yıl dünya büyüklerinin hayat hikayelerini okudum. Bütün kahramanların, bütün inkılapçıların, bütün hükümdarların hayatlarına dair her dilde kitap okudum. Her büyük adamın hayat hikayesini okudukça Atatürk daha çok büyüdü, yazılamaz, anlatılamaz bir varlık olduğuna inandım. Atatürk Türk milletinin sembolüdür. Türk gençliği onu daima sevmelidir. Siz yazarlar ona her zaman sevgi haleleri örmelisiniz. O buna layıktır ve onun buna ihtiyacı vardır. Milletini nasıl sevdiğini, gençliğe nasıl inandığını bilemezsiniz. En büyük arzum Türk çocuklarını etrafıma toplayıp ondan bahsetmektir. Onun milletine, memleketine karşı her zaman şahit olduğum sevgisini konferanslarla anlatmak istiyorum. Bunu yapacağım. Haftanın muayyen günlerinde Türk gençliğine bunları anlatabilmek benim son arzumdur. Bu konuşma 1950 yılında yapılmıştır. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi sayı 21, sayfa 522-528, Temmuz 1991. Latife Hanım bu isteğini gerçekleştirememiştir. Doğu İstiklal Mahkemesi'nin kararıyla Ahmet Emin Yalman, Ahmet Şükrü Esmer, Supi Nuri İleri, İsmail Müştak Mayokan 12 Ağustos 1925'te tutuklandılar. Vatan Gazetesi süresiz kapatıldı. Evlerine uğrayarak veda etmelerine izin verildi. Trende yolculardan ayrı kompartımanlara yerleştirildiler. Muhafızların başında çok nazik bir polis vardı. Ahmet Emin Bey anılarında bu yolculuğu şöyle anlatacaktı. Herhalde Ankara'dan verilen bir emirle bütün seyahatimiz esnasında bize karşı mahkum gibi değil, saygılı misafirler gibi hareket edildi. Anadolu'da o sırada hüküm süren imkanlara göre, yani imkansızlıklara göre, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa, Siverek, Diyarbakır, Ergani, Elazığ seyahatini hususi olarak yapsaydı, her tarafta bu kadar mükemmel vasıta, temiz yatak, güler yüz, her tarafta gezip dolaşmamız için iyi rehberler ve fırsatlar bulabileceğimiz şüpheliydi. Kafileye İsmail Müştak Bey'in uşağının katılmasına da göz yumulmuştu. Becerikli adam en iyisinden yemek yapıyor, her işe koşturuyordu. Bilecik-Kütahya-Afyon yoluyla Konya'ya ulaştılar. Pencerelerden bakınca Anadolu'nun ve Partallar içindeki halkın acıklı durumu görünüyordu. Konya'da misafir gibi karşılandılar. Adana'da Emniyet Müdürlüğü binasının bir bölümü gazeteciler için misafirhane gibi düzenlenmişti. Mahkeme yaklaştıkça korkuları artıyordu. Gazi affedilmeleri için bir telgraf çektiler. Tren yolunun Suriye'ye geçtiği noktada trenden inip yola otomobillerle devam ettiler. Anadolu gerçeklerinin içinden geçtiler. Hepsi Afyon'dan sonrasını ve Güney Anadolu'yu ilk kez görüyordu. İstanbul'a hiç benzemeyen görünüm, kılık kıyafet, genel gerillik dördünü de sersemletmişti. Bu toprak köyler, yoksul şehirler kaç yılda imar edilirdi? İnsanlar kaç yılda eğitilir, geliştirilebilirdi? Bu bataklıklar kaç yılda kurutulabilirdi? Bu hastalar kaç yılda iyileştirilebilirdi? Bu yollar kaç yılda yapılabilirdi? Bunun için kaç neslin durmadan çalışması gerekirdi? Düşüne düşüne sonunda yönetimin amacını anladılar. Memleketi, insanları tanımalarını, durumu, gerçekleri ve sorunları bilmelerini, İstanbul'dan dışarı çıkmadan masa başında İstanbul keyfi içinde kalem oynatmanın, Ankara'ya akıl öğretmeye kalkışmanın yanlışlığını kavramaları isteniyordu. Dipnot: Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, sayfa 171-175. Elazığ'a giderler. Oradakilerle birlikte toplu bir telgraf daha çekerek Gazi Paşa'nın af ve hoşgörüsüne sığınırlar. Gazi bu telgrafı da Doğu İstiklal Mahkemesi'ne yollar, şöyle bir not yazar. Bunu da nazarı insafa almak uygun olacaktır. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. cilt, sayfa 348.